Ayrım 8, sayfa 99. Yüzbaşı Gefe'nin komutanı Yarbay Moşe Dayan önden 3. cipte oturuyordu. Dayan'ın birliği, Dani operasyonunun Tel Aviv-Kudüs yolunu güvenli hale getirmek ve doğudan Arap Lejyonu'nun İsrail güçlerine saldırılarını önlemek için yapılmış planın kuzey kanadının bir parçasını oluşturmak üzere kurulmuştu. 89. birliğin tek sıra halindeki konvoyu Lida'ya giden ana yola yaklaşmıştı. İlk görevleri düşmanı yoğun ateş hattıyla şaşırtmaktı. Dayan'ın planı askeri saldırılarda şok taktiklere yoğunlaşıyordu. Hareket ve ateş stratejisine bağlıydı. Yüzbaşı Gefen'e göre Dayan'ın planı faaliyete geçtiğinde uzaya bir roket fırlatılmış gibi olacaktı. Görgü tanıklarına göre sanki hareket eden her şeyi ateş ediliyor gibi görünüyordu. Akşamüstü konvoyun ana sırası sola döndü. Lida ve El Ramna'ya doğru gürültüyle ilerledi. Lida'nın kenarında caddeler sessizdi. Sonra Gefen polis binası yönünden yoğun bir şekilde ateş edildiğini hatırlıyordu. Gefen'in asker arkadaşlarından bazıları vurulmuştu. Sonra tekrar saydığında 19, 20 ölü olduğunu görmüştü. Her cipinde makinalı tüfek bulunan 89. birlik ateş açtı. En fazla birkaç dakikada on binlerce kurşun yağdırılmıştı. Chicago Sun-Times muhabiri, şimşek taktikleri Lida'yı kazandırdı başlıklı raporunda, yollarındaki her şey ölüyor diye yazmıştı. Tel Aviv'den yazan New York Times muhabiri, zırhlı araçlar şehrin içinden geçiyor ve şehrin üzerine makinalı tüfek ateşi serpiyorlar diye bildirmişti. Şiddetli dirençle karşılaştılar ama Arap askerler gafil avlandılar ve sığınaklara yeteri kadar çabuk ulaşamadılar. New York Herald Tribune muhabiri, Arap erkek, kadın, hatta çocukların cesetlerinin zalim bir saldırının sonucunda etrafa yayıldığını gözlemlemişti. Lida ve El Ramla'dan, yakın Arap köylerinden ve yeni işgal edilmiş Yafa şehrinden kaçmış mültecilerden oluşan çok sayıda ölü vardı. Herald Tribune muhabiri, alacakaranlıkta parlayan makinalı tüfekleriyle musevi bir kol Lida'nın ana bölgelerinde hızla gidiyordu. Anlaşılan ben Şemen köyünde yapılan bu cüretkar hamle karşısında şaşıran Lida halkı, karanlık bastıktan sonra önce kuvvetin arkasından gelen piyadelere karşı koyamamışlardı, diye anlatmıştı. Daha sonra İsrail'in sonradan Palmaç adıyla anılan Nizami ordusu Lida'ya girmiş, ciplerden dar sokaklara ateş açmıştı. Yüzbaşı Gefen ve 89. birlik El Ramna'ya doğru ilerlemişti. Orada şehrin kenarında ellerinde bohçalar, eşekleri, eşyalarıyla dolu ailelerin doğuya doğru hareket ettiklerini görmüşlerdi. Birçok rapor konvoyun El Ramna'da çok fazla ateş etmeden döndüklerini ileri sürüyordu. Birkaç saat içinde 89. birlik Negev çölüne Mısırlılarla karşılaşmak üzere bölgeyi terk etmişti. O sabah El Ramna'da taş bir kemerin altında yürüyen Doktor Rasim Hayri yaralılara doğru gidiyordu. Musevi güçler şehre havadan saldırıyor, uçaktan makinalı tüfekle etrafa ateş açıyor, El Ramla ve Lida üzerine bomba ve kağıtlar atıyor, Arapların teslim olmalarını ve Abdullah'a gitmelerini istiyorlardı. Bir kitapçık devletin Arap başlarını batan bir gemide gösteriyordu. Bir başkası orada yaşayanların pes etmesini istiyordu. Günlerdir şehir elektriksiz ve susuzdu. Sokaklar ve aralıklar çöplerle dolmuştu. Yiyecek ve tıbbi malzemeler tükeniyordu. Beşir'in amcasını gittikçe zorlaşan ortamda daha çabuk çalışması için zorluyorlardı. Şeyh Mustafa eski Ürdün'e yaptığı yolculuktan yeni dönmüştü. Altınlarını toplayarak kurşun almasını isteyen halk tarafından gönderilmişti. Cephaneyi dikkatlice kutulara paketlenmiş olarak getirmişti ama halihazırdaki ataklar göz önüne alınınca altınlar boşa harcanmış gibi görünüyordu. Hayri'nin ikinci kuzeni 16 yaşındaki Firdevs Taci, olan bir zamanda kız izci grubunun Arap karşılığı olan kız rehberine üyeydi. Savaşta Firdevs daha çok hemşireye benzemişti. Şehri savunanların destek ağının bir parçasıydı. Silahla ateş edildiğinde ateşin Arap savaşçılardan mı yoksa Musevi düşmanlardan mı geldiğini ayırt etmeyi öğrenmişti. Bu İngiliz silahı diye sessizce kendi kendine söylüyordu. Bu siten silahı. Şehri savunanların ağaç dallarını roket atarları yerleştirdiklerini, fitilini ateşlemeden önce rotasını ayarlayarak hazırlamalarını izlemişti. Günlerdir Firdevs, Arap gönüllü savaşçıları ile birlikte ön cephede bulunuyordu. Onlara yiyecek getiriyordu. Onlara zarafetten yoksun, basit kazaklar örüyordu. Savaş hızını artırınca zamanının çoğunu Doktor Rasim Hayri'nin kliniğine götürmesi için yatak çarşaflarını uzun şeritler halinde yırtarak bandaj haline getirmekle geçiriyordu. Haziran'ın başlarında Hasan Salameh'in savaşta ölmesinden sonra birlikleri lidersiz olarak sürüklenmişti. 6 hafta sonra savunması zayıflamış olan El Ramla ve Lida'nın çökmesi kaçınılmazken, Glab'ın Arap Lejyon Birliği'nin başka yerleri savunmak üzere tamamen çekileceği söylentisi dolaşmaya başlamıştı. Eğer bu olursa Firdevs'in şehri kimin savunabileceği hakkında bir fikri yoktu. Tam teçhizatlı ordu karşısında kalacak olan savaşçılar sadece şehir halkı ve Bedeviler, yani yan ayak birlik olacaktı. Şeyh Mustafa hala El Ramla halkının kalmasını istiyordu. Bu zaman sırasında Firdevs onun duruşunu çok iyi hatırlıyordu. Din bilginini simgeleyen beyaz imam beziyle sarılmış koyu kırmızı bir fes giymişti. Şeyh Mustafa bu şehrin 29 yıl belediye reisi olmuştu. Yakın zamanda bu uzun devri sona ermişti ve şimdi şehir bir başka meşhur aile tarafından yönetiliyordu. Ama Şeyh Mustafa'nın etkisi hala tüm El Ramla'da hissediliyordu. Bütün bir hafta Şeyh evinin geniş verandasında endişeli şehir halkıyla toplantılar yapmıştı. Bahçesinin yanında salıncaklı bambu sandalyesinde oturuyordu. Bazı toplantılar ufaktı. Bazılarında şehrin ileri gelenlerinden 20 kişi stratejileri tartışmak üzere otururdu. Şeyh Mustafa'nın mesajı tutarlıydı. Evinizde kalın. Kimse gitmesin. Bizim ailemiz kalacak. Ama bazı şehirler, ki buna Mustafa'nın yeğeni Ahmet de dahildi, çoktan ailelerini şehirden göndermişlerdi. Rasim Hayri Kliniğinde yaralıları tedavi etmeye devam ediyordu. Bütün sabah sığınağın kapısından insanlar gelmeye devam ediyordu. Bazıları Lida'dan gelerek El Ramla'da güvenli bir barınak arıyordu. Diğerleri El Ramla'dan ayrılarak güvenli bir barınak için Lida'ya gidiyordu. İki şehir arasındaki yolda cesetler yatıyordu. Lida'daki liderler 6 mil kuzeydoğudaki Beyt Nabala'da bulunan Arap Lejyon komutanlarından yardım ve yeni takviye güçler isteyen acil telgraflar göndermişlerdi. Maneviyatınızı bozmayın diye cevap gelmişti. Bir ton altın yakında size ulaşacak. Takviye güçlerin gelmesi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu iki şehir İsraillerin eline düşüyordu. Kral Abdullah'ın Arap Lejyonu'nun dağınık birliklerini çekeceği, sadece birkaç sivil koruyucu, az miktarda silah malzemesi ve Şeyh Mustafa'nın eski Ürdün'den getirdiği mermileri bırakacağı söylentisi dolaşıyordu. İsrail ordusuna karşı koyması olanaksızdı. Kısa zaman sonra Lida'dan yeni haberlerle insanlar sığınağa geldiler. Musevi askerler insanları evlerinden dışarı çıkartıp camilere ve St. George Kilisesi'ne gönderiyorlardı. Diğerleri doğuya, bilinmeyen hedeflere doğru şehri terk ediyorlardı. Birkaç direnişçi polis binasında tutunuyordu ama kimse onların daha fazla dayanabileceğini sanmıyordu. Bütün o hazırlıklardan sonra siperlerin kazılması, tıbbi klinik açılması, ambulans satın alınması, aylarca yetecek yiyecek stoklanması, hatta Haganah için tahsis edilmiş bir treni soymak, kimsenin söylemeye cesaret edemediği tek bir kelimeye dönüşmüştü. Teslimiyet. 11 Temmuz gecesi Kudüs Radyosu'nda yayınlanan Beethoven'un 1. senfonisinin hemen ardından Bedevi askerler güneyden şehri terk ederek çölde kayboldular. Hayrilerin evinde kalan aile pencere kepenklerini ve tüm kapıları kapatmıştı. Yapabildikleri sürece kendilerini kapatacaklar ve kaçınılmazı geciktireceklerdi. Dünyaları parçalanıyordu ama belki biraz daha dayanabilirlerdi. Depoda un vardı ve birkaç gün daha ekmek yiyerek yaşayabilirlerdi. Zamanla Şeyh Mustafa bile yenilginin artık kapıda olduğunu anlamıştı. Aynı gece 11 Temmuz'da oğlu Hüsam'ı El Ramla'nın yeni belediye reisiyle birlikte beyaz bayrak taşıyarak Yahudilere gönderdi. Naana, Naini'nin şimdi terk edilmiş bir Arap köyü olan Kibbutz'a arabayla gittiler. Naan, 2 ay önce Naini'ye at sırtında 4 nala giren, deli gibi köylüleri uyaran Kavaja Solomon'un köyüydü. Arap heyeti ulaştığında İsrail askerleri bölgenin sivil güvenlik şefini Yisrael Galili Bey'i uyandırmışlardı. Adındaki B, Onu diğer İsrail Galili'den yani Haganah'ın milli kurmay subaylarından kıdemli şefinden ayırmak içindi. Galili bir adamları selamladı ve Palmaç birliğiyle Kibus'taki ufak toplantı evine götürdü. Burada teslim olma şartlarını hazırladılar. Araplar silahlarını bırakacaklar ve İsrail egemenliğini kabul edeceklerdi. Yabancıları, Filistin dışından gelen Arap savaşçılar İsraillilere teslim edeceklerdi. Askerlik yaşında olmayanlar ve silah taşıyamayanların şehri terk etmelerine izin verilecekti, eğer isterlerse. Anlaşmada ima edilen eğer isterlerse kalmayı da seçebilecekleriydi. Galili bir kısa zamanda El Ramla halkı için başka planların yapılmakta olduğunu öğrenecekti. Askeri vali bana Ben Gurion'dan değişik talimatlar aldığını söyledi. El Ramla'yı boşaltmak. El Ramla ve Lida halkının tahliye emirleri 12 Temmuz öğlen saatlerinde verilmişti. Lida'da ikamet edenler yaşlarına bakılmaksızın sürülmelidir diye başlayan Lida emri öğlen saat 1.30'da Yarbay Yitzhak Rabin tarafından verilmişti. Firdevs dışarıda İsrail askerlerinin megafonla "Yallah Abdullah, Kral Abdullah'a gidin, Ramallah'a gidin" diye bağırdıklarını işitiyordu. Askerler evden eve gidiyor, bazı durumlarda kapılara dipçikleriyle vuruyor, insanlara evlerini terk etmelerini haykırıyorlardı. Firdevs, El Ramla'da yaşayanları Arap lejyonunun ön saflarına götürüp bırakacak olan otobüslerin geldiğini anons ettiklerini duyabiliyordu. Teslim olma şartlarının ne olduğu veya Şeyh Mustafa'nın ne söylediği önemli değildi. Başka bir çareleri yokmuş gibi duruyordu. El Ramla'nın Arap sakinleri evlerini terk etmeye zorlanıyorlardı. 12 Temmuz günü akşamüstü Azınlık Sorunları Bakanı Bechor Shalom Shitrit, Lida ve El Ramla arasındaki yolun kavşağına gelmişti. Burada doğuya yürüyen kalabalık insan grubuyla karşılaşmıştı. Çok öfkelenmişti. Yeni İsrail Devleti'nde Araplardan sorumlu bir adam olarak Dışişleri Bakanı Moshe Sharit ile bir konuşması sırasında bu sürgünleri protesto etmişti. İsrail, Galile Bi gibi El Ramla'da teslim olma anlaşmasını imzalayan adamlar gibi Bechor Shalom Shitrit'te yeni fethedilmiş şehirlerde Arapların kalmasına izin verileceğini sanıyordu. Shitrit, sürgünlere bir son vermek için çabaladı. Ama o daha önce Ben Gurion, Binbaşı Yitzhak Rabin ve Palmbaş komutanı Yigal Alon arasında yapılan toplantıdan habersizdi. Gelecekteki Başbakan Rabin, Alon'un El Ramla ve Lida'daki sivil halkla ne yapmaları gerektiği sorusuna Ben Gurion'un "eliyle dışarı atın" diye işaret ettiğini hatırlayacaktı. Anlaşıldığı kadarıyla bu toplantılardan ve emirlerden habersiz olan sadece Shitrit değildi. Hatta Alon'un bu sürgünlerin askeri avantajlarını çoktan düşünmüş olduğunu da bilmiyordu. Alon, El Ramla ve Lida halkının sürülmesinin silahlı ve düşman toplumdan gelecek olan baskıyı azaltacağına inanıyordu. Arap lejyonu cephesine doğru yolu bloke edecekler, şehirleri geri almak için yapılacak herhangi bir ciddi girişimi engelleyeceklerdi. Ve binlerce yoksul mültecinin Batı Şeria ve eski Ürdün'e gelmeleri Kral Abdullah'ın üzerine mali bir yük bindirecekti. Şimdiye kadar İsrail ordusu onun Musevi devletinin bir düşmanı olduğuna ikna olmuştu. "Maalesef güçlerimiz Siyonist hareketin adını lekeleyecek bazı suçlar işlemişlerdir," demişti Shitrit daha sonra. "En iyilerimiz topluma kötü örnek olmuşlardı. Muzaffer İsrail birliklerine El Ramla'ya kadar birkaç Amerikan muhabir eşlik etmişti. Herald Tribune'den Bilby, tutsak kafesleri, savaşmaya cesaretleri olmadığını gösteren kayıtsız hareketler sergileyen genç Araplarla doldurulmuştu diye bildirmişti. New York Times muhabiri Gene Kruvan'a göre sanki askerlik yaşında değillerdi ama açıkça Ramle, El Ramla için veya Filistin için savaşmaya niyetleri yok gibiydiler. Kısa bir süre sonra Kruvan, Arap birlikler, sivil korumalar, elleri havada teslim olmak için yürüdükleri zaman heyecan tepedeydi ve diğerleri zaten mahkum olan yüzlercesi kale gibi dikenli tellerle çevrili polis karakolunda çömelmişlerdi diye not etmişti. Savaşacak yaşta olanlardan bazıları kontrolden kaçmayı başarmıştı. Koyu renk camlı gözlükler ve uzun kumaş paltolar giyerek bastonlarına yaslanmışlar ve sıcakta eğilmişlerdi. Aile bireyleri dikenli teller arasından birbirlerine bakıyordu ve kadınlar veya yaşlılar çite yanaşmaya çalıştıklarında Musevi askerler başlarının üzerine ateş ediyordu. O gün daha sonra 9 veya 10 otobüs yanaşmış ve askerler mahkumlara binmelerini emretmişti. Otobüsler tek tek hareket etmişti. Otobüslerle giden erkekler birbirlerine fısıldadıklarını hatırlıyorlardı. Bizi nereye götürüyorlar? Adamları bir çalışma kampına götürüyorlardı. Ve İsrail askerler diğer şehirlileri doğuya giden ayrı otobüslere yönlendiriyordu. 14 Temmuz sabahı hava bulutsuz ve çok sıcaktı. Temmuz'un ortası ve Ramazan'ın 7. günüydü. Binlerce insan otobüs ve kamyonlarla El Ramla'dan sürülmüştü. Bazıları Beşir ve kardeşleri gibi Musevi askerler gelmeden çok önce terk etmişti ve Ramallah'ta geçici barınaktaydılar. Hayri kabilesinin geri kalanları El Ramla'da kalmıştı. Firdevs ve kuzenleri, teyzeleri, amcaları El Ramla'nın otobüs terminalinde oturmuş bekliyordu. Hayriler ve akrabaları, taciler belki toplam 35 kişiydiler. Şeyh Mustafa onların arasındaydı. Yanlarında birkaç bavul, bir tomar elbise ve vücutlarına bağladıkları altınları vardı. Firdevs, izci kız üniformasını da paketlemişti. Ayrıca bıçağını ve düdüğünü de yanına almıştı. Kısa bir yolculuk planlamışlardı. Kilometreler ve günlerce çok kısa zamanda Arap orduları El Ramla'yı tekrar ele geçirince geri döneceklerine inanıyorlardı. Hayriler, taciler ve El Ramla'daki diğer insanlar evlerinde kanepelerini, masalarını, halılarını, kütüphanelerini, çerçeveli aile resimlerini ve battaniyelerini, tabaklarını ve bardaklarını bırakmışlardı. Feslerini ve işlemeli elbiselerini, poturlarını, yedek kefiyelerini, gömleklerini ve kemerlerini bırakmışlardı. Maklube için gerekli baharatlarını, asma yapraklarını salamurada, günlük tatlı hamurları için unlarını bırakmışlardı. Yaban bezelye ve yasemin tarlalarını, çarkı felek çiçeği ve kurutulmuş kırmızı anemon çiçeği tarlalarını, arpa ve buğday arasında yetişen dağ zambaklarını bırakmışlardı. Zeytin ve portakallarını, limon ve kayısılarını, ıspanak, bamya ve biberlerini bırakmışlardı. İpek ve ketenlerini, gümüş bileziklerini ve gerdanlıklarını, amber, mercan ve Avusturya paralarından kolyelerini bırakmışlardı. Çanak çömleklerini ve sabunlarını, deri ve yağları, İsveç fırınlarını ve bakır tencerelerini, Bohemya'dan içki kadehlerini, gümüş tepsilerinde şekerli bademlerini ve kurutulmuş tatlı nohutlarını, birbirlerine yapıştırılmış ahşaptan yapılmış bebeklerini, sumaklarını, çivitlerini bırakmışlardı. Otobüs geldi. Hayriler ve taciler otobüse bindiler. Köyün delisi de bindi. İki tane karpuz taşıyordu. Firdevs, teyzesinin annesine iki torba verdiğini gördü. Bir tanesi bebek için vitamin, diğeri cam nargile ve tütündü. Arkada bıraktıkları bunca şeyden sonra insan neden cam nargilesini yanına almayı aklına getirirdi diye düşündü Firdevs. Otobüs, Latrun'daki Arap lejyonunun ön cephesine doğru hareket etti. Geldiklerinde otobüsten inmeleri emredildi ve kuzeye, Salbit'e doğru yürümeleri söylendi. Sadece 4 kilometreydi ama o sırada sıcaklık 100 dereceydi. Gölge ve yol yoktu. Sadece kaktüsler ve kaba dikenler arasında dik bir yokuş vardı. Daha sonra insanlar buraya eşek yolu diyeceklerdi. Eğer eşekler başarabiliyorlarsa o zaman belki insanlar da başarabilirlerdi. Toprak sıcaktan sertleşmişti. Firdevs önüne baktı. Bir sıra insan sıcak dalgası altında yavaşça tepelere tırmanıyordu. El Ramla halkının birçoğu ilk defa neredeyse Hayri evinden hiç çıkmayan Hayri kadınlarını görüyorlardı. Bazı kadınlar hamileydi ve orada sıcakta bir kadının su kesesi patlamıştı. Bebeğini toprakta doğurmuştu. Aileler Latrun'dan dışarı tırmandı ve Arap lejyonunun insanları kamyonlarla Ramallah'a götürüleceklerini söyledikleri Salbit'e doğru geri döndüler. Mülteciler güneşin altında bükülüyorlardı. Kayaların, dikenlerin ve son hasatta kısa kesilmiş keskin buğday saplarının üzerinde sendeliyorlardı. Firdevs iki karpuzu taşıyan köyün delisini gördü. Bir şey söylemeden bir tanesini elinden aldı ve izci kız bıçağıyla karpuzun kırmızı etini kesti. Hayri ailesi ve komşuları sabırsızca toplanmıştı. Karpuz çok çabuk bitmişti. Firdevs kendine ufak bir parça ayırdı ama sonra oğlu için son parçayı rica eden genç bir anne geldi. Herkesin ağzının kenarında beyaz kabuk oluşmuştu. Salbit ne kadar uzaktaydı? Hala doğru yolda mı ilerliyorlardı? Hep gölge ve su arıyorlardı. mısır tarlalarını geçtiler. Olgunlaşmış tahıl tanelerini kopardılar ve suyunu emdiler. Firdevs bir çocuğun kutuya işediğini gördü ve sonra büyük annesinin içmesini izledi. Bir adam babasını patates çuvalı gibi sırtına almıştı ve Firdevs de bir süre birinin bebeğini kollarında taşımıştı. Öğleden sonra geç saatti ve onlar artık Salbit köyünü nasıl bulacakları hakkında belirli bir fikirleri olmadan saatlerdir kayalık arazide yürüyordu. Düzensiz yolculuklarının 4 kilometreden çok daha fazla olacağı meydana çıkmıştı. Bazıları 12, diğerleri 20 olduğuna yemin edebilirlerdi. Hayriler ve Taciler eşyalarını dağıtmaya başlamıştı. Bazıları gerçekten bavullarla yürümeye başlamıştı. Ama bunları çoktan bırakmışlardı. Bir zaman sonra biri bir kuyu buldu ama ipi kopmuştu. Kadınlar elbiselerini çıkarttılar ve durgun suya daldırdılar. Sonra yukarı çekip çocuklarının dudaklarına yerleştirerek ıslak kumaştan su emmelerini sağladılar. El Ramla ve Lida'dan belki 30 bin insan o gün tepelerde sendeleyerek yürüdü. John Bagot Glubb raporları duymuştu. Arap Lejyonu'nun İngiliz komutanı, kıyı düzlüklerinde aydınlık bir günün ve sıcaklığın gölgede 100 derecenin üzerinde olduğunu biliyordu. Mültecilerin dikenli çalılarla kaplı taşlı arazi üzerinden geldiklerini biliyordu ve sonunda hiç kimse kaç çocuğun öldüğünü asla bilemeyecekti. Glubb, ölene kadar El Ramla ve Lida'yı savunmak için yeterli güçleri olmadığı konusunda ısrar edecekti. Savunma yapabilmesi için Latrun'daki ön cephe birliklerini geri çekmesi gerekirdi ve bu da her şeyi kaybetmelerine yol açardı. Ramallah, Nablus, Tulkarim, Doğu Kudüs, Abdullah'ın şehri ödülü Batı Şeria böyle bir hareket delilik olurdu. Temmuz'un 15'inde El Ramla ve Lida'dan yürüyüş henüz sona ermeden Ben Gurion günlüğüne şöyle yazmıştı. Arap Lejyonu, Lida ve Ramla arasındaki yolda kızgın 30 bin mültecinin yürüdüğünü bildiren telgraf çekti. Ekmek istiyorlar. Ürdün nehrinden karşıya alınmaları gerek. Yani Abdullah'ın krallığına ve yeni İsrail devletinden uzağa. Taciler ve Hayriler gece Salbit köyündeki incir ağaçlarının olduğu alana geldiler. Köy, meyve bahçelerinde dinlenen yüzlerce mülteci aile haricinde neredeyse terk edilmişti. Firdevs ve ailesi ağaçların altına sığındılar. Biri su getirdi. Annesinin iki torbadan sadece birini büyük bir ihtimalle vitamin olanını yanında tuttuğunu düşündü ama cam nargileydi. O gece aile incir ağacı altında oturdu. Sessizce cam kavanozundan fokurtular çıkartan nargilelerini içtiler. Bir sonraki sabah Arap Lejyon'dan gelen bir kamyon Hayrileri ve Tacileri Ramallah'a götürdü. Şehrin batısındaki tepenin zirvesine ulaşmışlardı. Altlarına geniş bir kase duruyordu. Ramallah Vadisi. Şehir çok uzun süreden beri bir Hristiyan şehriydi ve Akdeniz'in doğusundan Körfez'e Araplar için serin bir yaz sığınağıydı. On binlerce tartaklanmış, şaşırmış ve aşağılanmış mülteci yiyecek arıyordu ve evlerine dönmeye kararlıydı.